Ayrım 20.
Kızıl karşısındaki genç güzel suçsuz kadına karşı hiçbir zaaf duymuyordu. İnandığı rejimi sarsacak, geçmiş bir dönemden nasılsa yaşamda kalan düşmandı karşısındaki kadın. Onun ve kocasının vaktiyle Aluşta'nın neredeyse tamamına sahip varlıklı bir ailenin fertleri olduğu, çara hizmet ettikleri, karşı kıyıya kaçan bir diğer yakınlarıyla haberleşip ispiyonculuk yaptıkları anlatılmıştı ona ve bunlar tek bir şeyi ölüme hak ediyorlardı ona göre. İnfazı gerçekleştirmek için avuçları kaşınıyordu. Mümine ağzında biriken kanları yutmamak için gayret gösterdi. Artık hissetmediği dudaklarını aralamaya çalışarak başını toprağa doğru eğdi. Osman karısının kan kusuşunu seyrederken bu işkencenin bir an evvel bitmesi için dua ediyordu. Nasılsa serbest bırakılmayacaklardı artık. Hayatta oldukları kadar birbirlerinin ıtırabını seyrederek defalarca öleceklerdi. Güneşin ışıkları sabah pususunu yıkmaya başlamıştı ki avluya bir müfreze asker doldu. Osman hikayelerinin devamını ismi kadar iyi biliyordu ama her şeye rağmen son ana kadar ümit ışığı bekleyen karısı bir an için paniğe kapıldı. Yerinde debelenip iplerinden çaresizce kurtulmaya çalıştı. Sadece kendisinin duyduğu hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Vücudundan soğuk terler indi. Ölümü hiç bu kadar yakına gelmemişti. Henüz 24 yaşındaydı ama çok daha evvel ölen görümcesi Havva'yı düşünerek yaşadığı yıllardan teselli buldu. Bütün bunlar yazmaya kalkılsa dakikalar sürecek ama aslında saniyeler içinde düşünülen şeylerdi. Birden ölümden daha çok çocuklarının akıbetini düşündüğünü fark etti. Askerler muhtelif emirlerle düzenlerini alırlarken kafasındaki tek endişe çocuklarının ne olacağıydı. Sanki aralarında bir elektrik akımı olmuştu. Osman da aynı anda aynı düşünceyle karısına bakmaya zorladı kendisini. Artık ikisi beraberdi nasılsa, hem burada hem de bundan sonra, ama çocukları, onlar kimin elinde kalacak, nereye gönderileceklerdi? Kanayan, şiş, perişan yüzlerinde ikisinin de gözlerinin birbiri için bir anlık parladı. Bunu onlardan başkası fark edemedi ama Osman da Mümine de biliyorlardı ki bir diğeri kendisine aşkla bakmakta ve çok yakın bir anda bitecek bir hasretle. Bu her ikisinin de gözlerindeki son pırıltıydı. İdam mangasının kurşunları önce Mümine'nin incecik alınlı gövdesine yağdı. Osman bu acıyı da yaşaması gerektiği kadar suçlu bulunmuştu. Osman yıllardır sevip okşadığı, öpüp kokladığı o narin vücudun kıvrılarak kanlar içinde dizleri üzerinde çöküşünü izlerken gırtlağından çıkan hırıltılarla son isyanını dile getirdi. Artık ölüme her zamankinden fazla hazırdı. Cellatları onu daha fazla bekletmediler. Birkaç dakika içinde zaten çökmüş olan gövdesi beyninin ve yüreğinin hisseden ağırlığından kurtulmuştu. O gün Aluştalılar sabahın ilk ışıklarıyla beraber idam mangasının kurşun seslerine uyandılar. Genç Eminofların götürüldüğünü görenler tahmin ettiler yalnızca kimin kurban edildiğini. Onlar senelerle daha sırlarını saklayacaklardı ama çoğu hiçbir zaman bilemedi. Osman ve Mümine Eminof'a ne olduğunu, onların kurşunlarla soğuyan vücutlarının daha henüz birkaç saat evvel yataklarında sıcacık aşkla sarılıp yattığını kimse bilemedi. Dantelli pirinç karyolalarından başka. Osman'ın komşusu olan yakın akrabaları Arıza Eminova'nın gizlice gönderdiği haber üzerine Mehmet ve Zahide Eminof torunlarını kurtarmak için daha çocuklar uyanmadan Sadovi 41 numaraya ulaştılar. Hiçbir şeyden haberleri yokmuş gibi görünebilmek için bağırlarına taş bastılar. Yoksa aldıkları haberle içleri kan ağlıyordu. Zahide elinde kalan son oğlu ve tazecik gelinin götürüldüğünü duyduğu an yarı meczup gibi suskunluğa gömülmüştü. Galiba artık dökecek yaş kalmamıştı göz bebeklerinde. Arka sokaklardan bağlara paralel ara yollardan geçerek aynı caddenin üst ucuna geldiklerinde her şey sakin görünüyordu. Birkaç meraklı bakışın arasından sıyrılarak yukarıya çıktılar. İnsanlar adeta onlardan kaçıyorlar, karşılaşmamak için yollarını değiştiriyorlardı. Üst kata yaşından beklenmeyecek bir çeviklikle çıkan Mehmet kapıyı açtığında gözlerine inanamadı. Salon ve yanındaki büyük yatak odası talan edilmişti. Dolaplar, çekmeceler boşaltılmış, Osman'ın yazıhanesindeki kağıtlar, kütüphanesindeki kitaplar paramparça yerlere atılmış, didik didik edilen yastık ve şiltelerden dağılan pamuk parçalarıyla karışmıştı. Mehmet derin bir soluk alırken Zahide kendisini tutamadı. Aman Tanrım, neler oluyor burada? Doğru, bitişikteki çocuk odasının kapısını açmak üzere koştu. Mehmet karısının çığlığıyla aynı yere koştu. Zahide iki avucuyla ağzını kapamış, çıkabilecek çığlığını bastırmak ister gibiydi. İllermişçesine sesler çıkararak torunlarının boş yataklarına bakıyorlardı. Biri mavi, biri pembe cibinlikli iki küçük karyola bomboştu. Zahide vaktinden evvel beyazlanmış saçlarına götürdüğü ellerini yumruk yaparak odaların altına eğilip dolap kapaklarını açarak minik torunlarını bir yerde bulabilmek umuduyla çırpınıyordu. Mehmet ise başına bir taş düşmüş gibi ağırlaşmıştı. Olanları görüyordu. Oğlunun artık geri dönmeyeceğini biliyordu. Çocukları bile alıp götürmüşlerdi. Yüreği taş gibi oldu. İlerleyerek karısını omuzlarından tutup silkeleyerek sakinleşmeye davet etti. Tamam Zahide, tamam, bu yaptığın çare değil. Hadi gel evimize dönelim. Ben torunlarımı istiyorum Mehmet'im. Bize bir tek onlar kaldı biliyorum. Onlar sağ, biliyorum, onları istiyorum ben. Zahide uzun zamandır ilk defa katıla katıla ağlıyordu nihayet. Mehmet karısını kolları arasına alarak susturmaya çalıştı. Evimize bir dönelim, bir yolunu bulmaya çalışacağım. Muhakkak nerede olduklarını bilen vardır. Onlar bizim torunumuz. Biz yaşadığımız kadar onları bizden kimse alamaz. Merak etme, söz veriyorum, onları geri alacağım. Tam kapıdan çıkıyorlardı ki Zahide aniden geriye döndü. Çalışma masasının üzerindeki makası alıp önce oğlu ile gelinin yatağına yürüdü. Mehmet karısını çıldırmış olabileceği korkusu ile arkasından gitti ve onu izledi. Zahide kuyu hıçkırıklarla önce Osman'la Mümine'nin beyaz yatak cibinliğinden bir parça kesti. Sonra torunlarının odasına yöneldi. Aynı şekilde pembe ve mavi tül parçalarını kesip bir eliyle torunlarının boş yataklarında şiltide bıraktıkları izi okşadı. Geriye döndüğünde gözleri dolmuş gibiydi. Tül parçalarını göğsüne basıp kocasının elini tuttu. Osman'ın evinden çıktılar. Yol boyu yürürken Mehmet karısının artık bambaşka bir alemde olduğunu dehşetle fark etti. Zahide kendi kendine bir şeyler mırıldanıp gülümsüyordu. Adeta çocuklaşmıştı. Onun avucundaki elini sıkarak güç vermeye çalıştı. Zahide, canım dinle, sana söz verdim. Verdim değil mi? Bulacağım torunlarımızı. Yeter ki sen gücünü kaybetme. Sonra nasıl bakarız onlara? Zahide gülümseyerek kocasına baktı. Mehmet onun gözlerinin menevişli derinliğindeki ızrabı bilmese neredeyse mutlu olduğunu bile sanabilirdi. Karısını hayretle dinledi. Belki de evimizde bizi bekliyorlardır Mehmet'im. Belki yalnızlıktan korkup bize gitmişlerdir bile. Bunun doğru olmayacağını ikisi de çok iyi biliyorlardı. Küçük Hasan henüz 5, ölen halasının adını taşıyan Havva ise sadece 3 yaşındaydı. Yine de Mehmet'in cevabı belki de oldu. Sadovi'den gerisin geriye yukarıya doğru çıkıp evlerine vardıklarında gördüler ki gelenler olmuştu onlar için ama torunları değildi kapıdakiler. Mehmet üniformaları görür görmez karısının elini daha sıkı tuttu. Kaçmaya çalışmanın anlamsızlığını biliyordu. Metin davranarak belki birkaç merak edilen soruyla kurtulabilirlerdi. Zahide artık bekleyeceğini, daha fazla bir dert kalmamış gibi ifadesi ağlamakla gülmek arası manalarda dolaşan bir bakışla kocasının yanında aynı sükunetle yürüdü. Bahçe kapısına geldiklerinde askerlerden daha rütbeli olanı formalite gereği bir tavırla Mehmet'e yöneldi. Eminof yoldaş. Mehmet yıllardır bu yoldaş lafına alışamamıştı. Doğrudan evet demek yerine isminin baştan söylemeyi tercih etti. Mehmet Eminof benim. Cevap basit ve netti. Tutuklusunuz. Daha fazla bir şey söylenmedi. Mehmet'in karısının avucuna sarılmış elini ayırdılar. Zahide inleyerek avuçları kocasına uzattı. Artık gücü tükenmişti. Yaşlı adam senelerdir hayatını paylaştığı, sevdiği kadının gözlerinde artık daha fazla acıya dayanacak gücü olmadığını gösteren isyanı görüyordu. Elleri bağlanırken kendisinin de onu teselli edecek bir durumda olmadığını bilmesine rağmen ayrılmadan evvel son bir iki kelime söylemek istiyordu. Kendisini tevkife gelenlerden müsaade istedi. Hiç değilse karımı eve bırakıp vedalaşayım. Gerek yok yoldaş. Yoldaş Eminova da beraber geliyor. Karı koca evlerine giremeden karakola götürüldüler. Yol boyu kimse konuşmadı. Kızıllar da olabildiğince kibar davranmaya çalışıyorlardı nedense. Mehmet bunun sebebini yaşlılıklarından dolayı mı yoksa nasılsa kendilerinden fazla bir şey öğrenemeyeceğini tahmin edilmesinden mi kaynaklandığını anlamıyorlardı. Yanı başında inanılmaz bir soğukkanlıkla yürüyen karısını göz ucuyla süzerken onun halinden endişe duymaktan kendisini kurtaramıyordu. Zahide torunlarını yataklarında bulamadığı andan itibaren takındığı değişik anlamların birleşiminde donmuş bakışları ile sadece ileriye bakarak yürüyordu. Normal olarak karısının endişeli bakışlarıyla karşılaşmayı bekleyen Mehmet ondaki garipliğin farkındaydı. Bu hiç hoşuna gitmiyordu. Zahide yaşından ve kadın bünyesinden umulmaz bir çeviklikle erkek adımlarına yetişirken bir yandan da rüyada konuşur gibi bir sesle doğurduğu tüm çocuklarının ve sahip olduğu torunlarının adlarını sayıklıyordu. İsimleri sırayla söyleyip tamamlandığında yeniden başa dönüyordu. Mehmet endişe içinde karısını izleyerek yürürken daha nelerle karşılaşacaklarını merak etmekteydi. Karakol serüvenleri çok da korkulu geçmedi. Mehmet'in artık hiçbir şeyden korkusu kalmamıştı. Koruyabileceği, kendisine karşı koz olarak kullanılabilecek hiçbir kimse kalmamıştı yakın ailesinden, karısı dışında. Son evladını da almışlardı ondan, torunlarını götürmüşlerdi. Artık sadece şu yaşlı vücuda, acıdan taşlaşmış yüreği kalmıştı kendisine. Onun hiç müdanasız, sert, lakayt tavrı ile karısının devamlı sayıklayan yarı çılgın hali karakoldakilerin hayallerini yıkmıştı. Eminoflardan artık alınacak hiçbir şey kalmadığı belliydi. Saatlerce süren denemeden sonra yaşlı çifti bırakmaya karar verdiler. Ama artık Sadovi Caddesi'ndeki evlerine geri dönmeleri manasızdı yetkililer için. O güzel evin büyük odalarından yararlanmak için yaşları oldukça ilerlemişti ve Sovyet Rusya'nın çok daha makbul insanlarından sayılmazlardı. İskemle üzerinde geçirdikleri bir geceden sonra Mehmet ve Zahide Eminov hayatlarını bundan sonraki kısımlarını devam ettirmek üzere bağ evine bırakıldılar. Kapı üzerlerine kapandığı zaman Mehmet buruk bir gülüşle küçük pencereden dışarıya baktı. Gözünün önüne set set Karadeniz'e doğru uzanan yamaçlar bir zamanlar kendi toprakları olan üzüm bağlarıydı. Bunu bilerek mi yapmışlardı kestiremiyordu ama kendisine inanılmaz bir acı verdiği muhakkaktı. Zahide gelir gelmez köşede eski sallanır hazelan iskemleye çökmüş ve gözlerini bir noktaya dikmişti. Sırayla çocuklarının isimlerini saymaya devam ediyordu. Askerlerin bağ çıkışından uzaklaştığını gören Mehmet karısının yanına yaklaştı. Onun iskemlesinin yanında diz çökerek ellerini avuçladı. Yüzündeki gözlerindeki sert ifadenin aksine yumuşacık bir tonda konuştu. Sahiden bizi nereye getirdiler biliyor musun? Gel çıkalım dışarıya beraber. Zahide'nin buna cevabı ilgisizdi. Belki de cevap değildi zaten. Çocukların hepsi orada değil mi? Gelmişler mi? Hangisi gelmiş? Ve yine doğum sırasıyla devam etti. Hanife, Kurt Seyit, Osman, Mahmut, Havva, Mümine, Hasan, Havva, Hanife, Kurt Seyit. Mehmet karısını artık o an söndüremeyeceğini, döndüremeyeceğini kabul etmek zorunda kaldı. Onun ellerini okşayarak ayağa kalktı. Dışarı çıktığında bir müddet için içeriye kulak verdi. Osman, Mahmut, Havva ve ilaveten sallanan iskemlenin mıcırtıları geliyordu. Yaşlı adam derin bir nefeste başını iki yana sallayıp bağ evinin önündeki sundurmaya doğru yürüdü. Bir zamanlar asma yapraklarının taç gibi sardığı, gölgesinde sofralar kurulup ziyafet verdikleri sundurmanın kırılmış dökülmüş ahşap sırasına arka bacaklarından birisi kalın odun parçasıyla takviyeyle tek bir iskemle eşlik ediyordu. İskemlenin halini kendisinden daha şanslı buldu. O hiç değilse üç bacağını koruyabilmişti bunca zaman ya kendisi, beş çocuğundan hiçbirisi ona bağışlanmamıştı. Sundurmanın ucundaki direğe dayanıp Karadeniz'e doğru baktı. Kaç nesildir yeşerttikleri, sıra sıra üzümleri yetiştirip topladıkları bereketli toprakları şu an ayağının altında ama elinde değildi artık. Diz çöküp çok özlediği toprağını eline aldı. Sonra avucunu sıkarak yumuşak dokusunu hissetti. Ama yine işte topraklarına dönmüştü ama bu sefer Sovyet'in bekçisi olarak dönmüştü. Avucundan dökülen toprağın kokusunda geride kalan bütün o yılları, bağrından tek tek kopan çocuklarının hasretini kokladığını hissetti. İnatla doğduğu toprakları terk etmemişti ama toprakları onu terk etmişti. Onunla beraber o topraklarda kalanlara ne olmuştu? Onlar da koparılıp alınmıştı kendisinden. İlk defa Seyit'in kaçtığına bunca memnun olduğunu hissetti. Evet, gerçek buydu. Yaşayan tek çocuğu o idi. O en sevgili evladı çok uzaklardı ama sağdı. Ve bundan sonra ona bir tehlike yaklaşmaması gerekti. Onlara hemen artık yazışmamaları için bir haber göndermesi lazımdı. Düşüncelerle geçen uzun bir saatten sonra akşamın serinliğiyle içeri girmek ihtiyacını hissetti. Kapıya geldiğinde içeriden beklediği sesleri duyamadı. Ne karısı isim sayıyor ne iskemle sallanıyordu. Zahide uyumuş olmalıydı. Öyle ya, az bahadire atlatmamışlardı. Usulca kapıyı açarak girdiğinde onu bıraktığı iskemlede elleri göğsünde birleşmiş, başını yana çevirmiş derin bir uykuda gördü. Onu rahatsız etmek istememesine rağmen uyandırıp üst kattaki yatak odasına götürmeyi düşündü. Genç bir askerken St. Petersburg dönüşlerinde karısının tek eliyle atının terkisini nasıl alıp sonra evin merdivenlerinden kucağında çıkarıp yatak odasına götürdüğünü uzak zamanların masalıymış gibi sisli perdeler ardında hatırladı. Şimdi ise ancak koluna girerse onu birkaç basamak çıkarabilecekti. Hey gidi Eminov, koca Eminov diye söylendi. Karısının mutlu bir ifadeyle uyuduğunu görmek içini rahatlatmakla beraber onun artık zaman, acı, elem kavramlarını hissetmeyecek kadar kendisini kaybetmesinden korkuyordu. Bu korkuyla Zahide'nin yüzüne doğru eğildi. Bunca acıdan sonra nasıl böyle gülümseyerek uyuyabilirdi ki? Ama gerçeği anlaması çok sürmedi. Senelerdir yüzünü sevgiyle seyrettiği karısının yüzüne can verecek nefesi alamadığını anladığı an olduğu yerde dondu kaldı. Bir an için çare olacakmış gibi paniğe kapıldı. Onun yüzünü avuçlayarak kendisine doğru çevirdi. Zahide, Zahidem cevap ver. Ellerini gevşettiğinde Zahide'nin başı yine yana devrildi. Yüzündeki gülümsemede değişen bir şey yoktu. Hayatının mutlu yıllarını tekrar yaşarken son nefesini vermiş olmalıydı. Mehmet artık güçsüz, vücudunu dizlerin üzerine bırakıp karısının henüz sıcak yüzünü öpücüklerle boğdu. Çelik mavisi gözlerinden süzülen yaşlar yanaklarında yılların eseri olan çizgilerin arasında kıvrılıp bembeyaz sakalına indiler. Yaşlı adam ilk defa ağlıyordu. Çok kez ağlamak istemesine rağmen bunca zaman Allah'a isyan ediyor olmak endişesiyle kendisini tutmuştu. Ama artık son kaybedeceğini de yitirmişti ve bütün kayıpları adına isyankar olabilirdi. Ancak sesli ağlamaktan kendi adına utanç duyuyordu. Göğsü omuzları hıçkırıklarla sarsılırken bir eliyle gözlerini sildi. Zahide'nin göğsü üzerinde birleştirdiği ellerinin arasında hala üç renk cibillik tülü parçası duruyordu. Beyaz, mavi ve pembe. Alıştadan kilometrelerce uzakta yetimhaneye döndürülmüş bir okul binasının yüksek taş duvarlarını çevirdiği avlusu ağlaşan çocuklarla doluydu. Kimi yere oturmuş debeleniyor, kimi avazı çıktığı kadar bağırarak bir tanıdığını bulacakmış gibi diğerlerinin arasında dolaşıyordu. Hepsi günlerdir, haftalardır ayrı kaldıkları, nerede olduğunu bilmedikleri annelerini babalarını arıyorlardı. Ama şu an en büyük hasretleri bir dilim ekmeğiydi. Son iki gündür hiçbirisine bir lokma yemek verilmemişti. Bunu ifade edemeyecek kadar küçük olanlar sadece yaygara koparırken daha büyükler şikayetlerini dile getirecek şekilde yakarıyorlardı. Onlara çok inandıkları Allah babadan ekmek istemeleri ve beklemeleri söylenmişti. Ama ikinci günün sonunda yine ağlamaktan mitap düşmüş vaziyette avludan alınıp yatakhanelerine götürüldüler. Ve nispeten anlayabilecek yaşta olanlara izah edildi ki onca ağlamalarına rağmen anne baba onlara cevap vermediği gibi Allah babana yakarışlarını duymamaktadır. Ama eğer Stalin babadan ekmek isterlerse dileklerini alacaklardır. Üçüncü gün avluya çıkmaya ve Stalin babaya yakarmaya hali kalan çocuklar karın doyurmaya hak kazanırlar. Artık yeni koruyucularını, hakiki babalarını öğrenmek zorundadırlar. Komünist Rusya'nın yeni taze nesli geçmişle bağlantısız ana babalarının neler yaşadıklarını, nasıl öldürüldüklerini, sürüldüklerini bilmeden Stalin babanın ve Sovyet çocukları olarak yeni hayatlarına başlamak zorundadırlar. İlk derslerden sonra gereken düzene sokulan çocuklar Rusya'nın dört bir yanında partizan ailelerin himayelerine yetişmek üzere dağılacaktır. Küçük Hasan Eminov ve Havva Eminova'nın izleri işte bu kamplardan birinden sonra bilinmeze doğru aynı istikamette kaybolacaktır. 1929 baharı İstanbul. 1929 baharına doğru Stalin pullu bir zarf daha aldı. Mektubun ucu yanmıştı. O gün kızını ziyarette olan Emine bunun manasını anlamıştı. Kızım hazırlıklı ol, gelen acı haber dedi. Mürvet titreyen parmaklarla zarfı açtığında satırları siyah mürekkeple karalanmış perişan bir mektupla karşılaştı. Aylar evvelinin tarihini taşıyordu, okumaya çalıştı. Yavrum Mürvet, mektupların beni çok teselli ediyordu. Mektup ve resim kat kat. Ayrılmış geldi. Günlerce çekildik. Çok Osman'ı götürdüler. Bundan böyle bizden haber beklemeyin. Mektuplarınızı kesin. Size Allah'a emanet ediyorum. Ebedi sevgiler. Daha evvel gelen mektuplara sevinçten ağlayan Mürvet bu kez üzüntüden hıçkırıklara boğuldu. Mektupta sansüre uğrayanların dışında yazılamayan daha nice sözcükler vardı belliydi. Mürvet daha hiç karşılaşmadan sevdiği insanları henüz tanımadan kaybettiğine üzülürken Seyit'in acısı başka türlü tezahür etti. Uzun seneler önce sevgilerini, yakınlıklarını gözden çıkarmayı kabullendiği sevdiklerinin sanki ikinci ölümünü yaşadı. 1918'de kaçtığından bu yana ilişkilerinin tehlikeli olacağını bildiğinden onları yaşayan ölüler gibi kabul etmiş ve zamanı derinliğine gömüp bırakmıştı. Ancak mektuplarla, fotoğraflarla beraber son zamanlarda içinde kıpırdanmaya başlayan ailesini yeniden bir araya getirebilme umutları da kırıntılanmıştı şimdi. Kalbinde tedavi olmaya başladığını sandığı ağrı yine bıçak kesiği gibi kendisini hissettiriyordu. Bu defa yüreğini cendereye alan sancıların farkı artık Avuşta'da bir tek babasının yaşamakta olduğunu hissetmesiydi. Kim bilir, belki mektubun yol aldığı süre içinde onu da kaybetmişti çoktan. Geceler boyu yatağa gitmeden evvel ailesinin fotoğraflarını seyrederek onların hiç incitmemiş olduğunu hayal etmeye çalıştı. Hiç kimseye söylememesine rağmen gizliden gizliye bir ümitle sesine cevap olacak bir haber bekledi durdu. Ama babasının ucu yanık mektubu en son mektup olarak kaldı. Artık Alışta ondan tamamen kopmuştu. Feodor Feodorovich Tomas ve Tarabya'da bir Maksim yazı. Geçmişine ve ailesine olan hasret ne olursa olsun hayat devam ediyordu. Bugüne dek olduğu gibi her yeni günle yeni bir macera başlıyordu. Seyit aynı üzüntüleri bir kez daha yaşamamak için hayata dört elle sarılmıştı. Bir dakika boş vakti olsun istemiyordu. Yaşam onu kabul ettiği müddetçe çabalamanın tadını çıkarmak istiyordu. Kış bitmeden uzun zamandır hayalini kurduğu gibi bir işe ortak olma fırsatı buldu. Ortağı Feodor Feodorovich Tomas bir Rus zencisiydi. Yıllardır Stella adındaki içkili bahçeyi işletmekteydi. Seyit'in bir avodka ve çiroz eşliğindeki dost sohbetlerini yakaladığı keyifli köşelerden biriydi Stella. Feodor, herkesin genellikle andığı ismiyle Tomas, şimdi de Tarabya ile Tokatlayan otelin gazinosunu çalıştırmak üzere bir ortak arıyordu. Seyit biçilmiş kaftandı. Beraber iş yapmak üzere anlaştıktan sonra gidip yeni iş yerlerini bir gözden geçirdiler. Tarabya burnunda ahşap bir binaydı otel. Yeni bakımdan geçmişti. Biraz geride korunun içinde bir de müştemilatı vardı. Otelin önünde kalan dar yoldan geçildiğinde çakılların kapladığı sahile varılıyordu. Kıyıdaki küçük iskelesi otelin şehri olan onca uzaklığına rağmen yerini cazip kılıyordu. Seyit ve Thomas hiç vakit kaybetmeden işe giriştiler. Thomas'ın Moskova'dayken işlettiği gazinodan esinlenerek ismini Maxim koydular. Maxim kısa zamanda belli başlı eğlence yerleri arasında yerini aldı. Şık dekoru, orkestrası, varyetesi, lezzetli yemekleriyle sadece otel müşterilerinin değil, pera müdavimlerinin bile uğrak yeri oldu. Bahar geldiğinde Mürvet ve çocuklar da Tarabya'nın keyfini yaşamaya başladılar. Genç kadın altın kumdan sonra tekrar sefalı bir yaz yaşayacakları için çok mutluydu. Kocasının koluna girip Beyoğlu'nda yaptıkları alışverişler içinde başka eğlenceli yandı. Seyit hem karısı hem kızlarının gardıroplarını yeni bir yaza hazırlattı. Mürvet paketler dolusu elbise, ayakkabı, şapkayla keyif sarhoşu oluyordu. Yeni mayolar, boneler özenle seçildi. Hep beraber Tarabya'ya taşınmaya başladılar. Perşembe akşamından ailesini alan Seyit, cuma bazen cumartesi gecesi en son vapurla onları tekrar geri getiriyor, ertesi sabah da işine dönüyordu. Eminönü Tarabya arasındaki vapur yolculuğu kendi başına tatil havası yaşatıyordu insana zaten. Öylesine keyifliydi. Bir hafta sonu sefalarının hepsinde Leman anne ve babasına katılıyordu. Ama Şükran için aynı şey geçerli değildi. Ya hastalanmış oluyordu ya da Tarabya'ya gittikten sonra hastalanıyordu. Yediği içtiği bir şey veya terleyip üşümesi onu yatağa düşürüyordu hemen. Mürvet onun için her defasında küçük kızını yanlarına almaya cesaret edemiyordu. Leman için ise giyinip kuşanıp babasının elini tutup bu küçük yolculuğa çıkacağı günler iple çekilen günlerdi. Bütün gün plajda annesinin yanında güneşlenip çakıl taşlarıyla oynuyor, yüzüyor, babası suda yaptığı binbir numara ile mest etmeye çalışıyordu. Akşamları Maxim'deki yemeklerinde babasının müziği nasıl dinlediğini, kazaska oynayanları, çiftlerin nasıl dans ettiğini her şeyi merakla film seyreder gibi izliyordu. Onu en hayrete düşüren kavunun karabiberlenip yenildiğini öğrenmek oldu Maxim'de. Onun için çok yeni bir tattı ama garip bulduğu bir lezzet hoşuna gitmişti. En sevdiği saatler o harika mayosu ve şapkası ile güneşe çıktığı saatlerdi. Açık mavi yün mayosunun üzerine kırmızı gelincikler ve beyaz papatyalar vardı. Denize girerlerken aynı çiçeklerle süslü bir bone geçiriyordu annesi başına. Etrafındaki büyüklerin bile kendisini ne kadar şık, şirin ve güzel bulduklarını duyarak hayatından memnun çakıl taşlarıyla oynamaya devam ediyordu. O yazı da doya doya yaşadılar ama daha evvel yaşadıkları birçok güzellik gibi bunun da sonu geldi. Thomas'ın Amerika'ya göçmek üzere yaptığı müracaata cevap gelmişti. Seyit'in ya onun hisselerini satın alması veya yeni bir ortak bulması gerekiyordu. Beraberce çalışabileceği aklına yatan ahbaplarının hepsinin şu an ellerinde bir işleri vardı. Hevesli olan birkaç kişiyi de onun gözü tutmadı. Ve ortağıyla beraber aynı tarihte işi bırakmaya karar verdi. Mürvet ve Leman'ın son ziyaretlerinden geri dönüşleriydi o gün. Seyit onlarla beraber gelmedi. İki gün sonra zaten işi toparlayıp devretmiş olarak ayrılacaktı Tarabya'dan. Ailesini geçirmek üzere vapur iskelesinde bekliyordu. Annesiyle beraber güverteye çıkan Leman, iskelede kendisine el sallayan babasına gülücükler gönderiyordu. Oldukça rüzgarlı bir gündü. Küçük kız başında taşıdığı ipek hasır porselen kirazlarla süslü şapkasını bir eliyle tutuyordu. Düdükler ötüp beraber harekete geçtikleri zaman boş bulup iki kolunu babasına veda etmek üzere kaldırdı. O çok sevdiği güzelim şapkasının başından havalandığını hissettiği an iş işten geçmişti.